Ayrım 15.
Canım, İsmet Bey nerede? Taşköprü civarı öğle üzeri. Şehirden savruk ve dağınık bir karşılayıcı kalabalığı akıyor, bütün arabalar seferber olmuş. Çoğuna ikişer üçer kişi binmiş, yayalar hesaba sığmaz, siyah astragan kalpaklı, avcı ceketli, külot pantolonlu kuvayi milliyeciler. Çarığı yırtık, külahı sarkmış, bıyıkları duman duman. Başı bozuk ahali, başta müftü börekçizade Rifat Efendi olmak üzere sünnet-i şerif üzere kesilmiş Müslüman bıyık ve sakalları, cübbe ve sarıklarının mehabetiyle hemen dikkati çeken din adamları. Yolun iki yanındaki hala sabah çileriyle ıslak tarlalarda, eşkin ya da tırıs bozkıratlarında pür heyecan atlılar. Karşılayıcıların çoğunluğu belirgin bir merakla Mustafa Kemal ve Ali Paşa'nın çevresinden ayrılmıyordu. Doktor Adnan, Yunus Nadi, Cami, Sırrı ve öteki mebus beyler, Ankara valisi Yahya Galip Bey, şehrin ileri gelenleri ise gözleri gittikçe yaklaşan kafilede onları izlemektedir. Yukarıda inanılmaz bir hızla akıp giden tıraş köpüğü beyaz bulutlar. Etrafta civa ışıltıları halinde yanıp sönen kuş cıvıltıları. Yolcu kafilesi kimisi arabada, kimisi atlı, bir kısmı yaya. Pek de küçük sayılmayacak bir kafile. Meclis-i Mebusan reisi Celaleddin Arif Bey, öteki birkaç mebusla bindiği arabada bilinmez kaçıncı sigarasını yaktı. Yol boyunca Mustafa Kemal Paşa üzerinde hasbihal ettiler. Muvaffakiyet şansı nedir? Meclisi toplayabilir mi? Toplarsa hattı hareketi ne olacaktır? Biraz daha geriden Miralay, İsmet Bey ile Saffet Bey. Nefer kılığında yaya geliyorlar. Kılıkları onları yayalığa mecbur etmiş. Çoğu kimse kim olduklarının farkında değil. Nihayet karşılayıcılar gelenlerle kavuştular. Kalabalığı bir heyecan sarmıştı. Kimisi arabasından, kimisi atından iniyor, yayalar yayalara ilerliyor. Bazıları el sıkışıyor, bazıları kucaklaşıyorlar. Atlı karşılayıcılardan birkaçı havaya bir iki el ateş etmesin mi? Silah sesleri adeta bu şenlikli buluşmanın nasıl bir geleceğe hazırlandığını haber veriyor. Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Doktor Adnan Bey, Vali Yahya Galip Bey, Meclis-i Mebusan Reisi Celaleddin Arif Bey'i ve beraberindeki mebusları karşılamışlardı. Mustafa Kemal Paşa bir taraftan gelenlerin elini sıkıyor, bir taraftan sabah mavisi gözleriyle gelen kalabalığın arasından birisini arıyordu. Nihayet dayanamadı, sordu. "Canım İsmet Bey nerede? Onu göremiyorum. Hani İsmet?" İsmet Bey, Saffet Bey ile birlikte sırtlarında tozlu nefer elbiseleri yakında bir yerde sessiz ve mütebessimdir. Mustafa Kemal'i görünce ona yürür, Mustafa Kemal de ona gelmektedir. Mustafa Kemal Paşa memnun, ellerini bir süre avuçları arasında tutarak, "Hoş geldin İsmet, neyi ettin de geldin, neyi ettin de çabuk geldin." İsmet Bey sessiz, mütevazi, gülümseyerek, "20 gündür yoldayız paşam," dedi. "Kısmi azamını yürüdük." İsmet Bey sonra sustu, göğüs geçirerek, yalnız Mustafa Kemal'in duymasını istermişçesine alçak sesle devam etti. "İstanbul'da neler oluyor? Doğru dürüst haber alamadık. Vaziyet çok mu kötü?" Atufetlu, sadaret makamı ahalisinden tebliğ edilmiştir. Kuvayi inzibatiye tesis edildi. Kumandanı Süleyman Şefik Paşa. Der Saadet 18 Nisan 1336 hususi. Sadaret makamı ailesinden tebliğ olunduğuna göre Olbap'ta çıkarılan bir kararname mucibince Kuvayi Milliye'yi tenkil maksadıyla bir Kuvayi inzibatiye teşkil olunmuştur. Kararnamede şu hususlar hassaseten tebarüz ettirilmektedir. Devletin kanunlarını tatbik eden hükümet memurlarını cebir istimal eyleyerek memuriyetlerini icraya mani olan ve Kuvayi Milliye namını taşıyan erbab-ı şekaveti tenkil için Kuvayi İnzibatiye kurulmuştur. Bu kuvvet inzibat kuvvetleriyle devletin zabıtasına müzahir olacaktır. Aynı zamanda devletin silahlı kuvvetleridir. Bu teşekkül harbiye ve dahiliye nezaretine bağlı olacaktır. Buraya intisap edecekler, yemin edeceklerdir. Teşekkül zabitleriyle birlikte 250 mevcutlu bölüklerinden mürekkep olacak ve 4 bölük bir tabur, 4 tabur bir alay teşkil edecektir. Zabitler muvazzaf ve müteakkaitlerden, gönüllülerden tayin edilecektir. Hizmet sırasında malul kalacak nefer ve zabitlere, rütbe ve derecelerine göre ve şehit olanlarla ölenlere aynı tarzda tazminat tediye edilecektir. Neferlere 30 lira maaş verilecek, mülazımlara 60 liradan başlamak üzere alay kumandanlarına 150 lira verilir. Aynı mevzuyla alakalı olarak Kuvayi İnzibatiye Kumandanlığı'na Süleyman Şefik Paşa'nın tayin edildiği, ordu kumandanı selahiyetiyle çalışacak olan paşaya ayrıyeten 500 lira ek tahsisat verileceği istihbar edilmiştir. Orada bir meclis var, meclis halk değil midir? Cedde-i Kebir gece yaşantısına geçmişti. Tünelden Eminönü'nden gelmekte ya da o tarafa gitmekte olan tek bazıları römorklü tramvaylar, onların arasında iki tarafa akıp giden otomobiller, tannan tramvay çanı, irkiltici otomobil kornası. İki kaldırımda hayatından memnun pera kalabalığı tenezzühe çıkmıştır. Daha çok gayrimüslim madamlar, matmazeller, onlara refakatte kusur etmeyen üniformalı İngiliz, Fransız ve İtalyan zabitleri. Yer yer şapkalı, redingotlu, gayrimüslim mösyölerin arasına karışmış, fesli fakat alafranga giyimli İstanbul ahalisi. Çoğu erkek. Mağazaların çoğunda Fransızca, Rumca, Ermenice tabelalar göze çarpıyor. Işıklı reklamlar renk renk etrafı aydınlatmış. Bazı işhanlarının, bazı binaların kapı ve balkonlarına İngiliz, Fransız, İtalyan, en çok da Yunanistan bayrakları asmışlar. Bazıları yukarıdan aşağıya boydan boya sarkıtılıyor. Belli belirsiz ilkbahar kokusu. Bazı müzikli pasta salonlarından kıpır kıpır piyanolar. Ecnebi şarkıların söylediği şarkılar. Daima mı yoksa mistinguet mi? Şişhane'de Pera Palas Oteli. Bütün ışıkları yanmış, pırıl pırıl. Karanlığa adeta meydan okuyordu. Kapısının üstünde adı ışıkla Fransızca olarak yazılıdır. Pera Palas. Her tarafı camdan, döner cümle kapısının önünde üniformalı kapıcı, önüne gelene tebessümler dağıtan burma bıyıklı bir yerli Rum. Giren çıkan eksik olmuyor hiç. Çakır keyif müttefik subaylarıyla kol kola, onların İstanbullu Levanten ya da Rum sevgilileri. Dişlerinin arasında prosu, diplomat havalı, eli çantalı bir ecnebi. Fesli, nedense tek gözlük takmış, uçarı, Monbey vesaire. O sırada Marie-Laure Oyslet'in bindiği taksi otelin kapısı önünde durmuştur. Kapıcı bütün bıyıklarıyla seyirtip kapısını açtı. Marie-Laure şoföre ücreti ödüyordu. O iş bitince gülümseyerek kapıcıya teşekkür edip arabadan indi. Sivri, uzun ve mavi bir zabitin Handi ise kucakladığı çıkmakta olan soğuk sarışın bir gruba yol verip döner kapıya yöneldi. İçeriden çıkan gruptaki İngiliz zabiti bir telaş şoförü durdurup birisi altın dişli yanındaki yosmalarla palas pandras aynı arabaya doluşacaktır. Amerikan bardaki iki gazeteci Reuters ajansının İstanbul'daki muhabiri Edwin J. Hansen, tıknaz, beyzi gözlüklü, kırpık saçları ve top sakalı, soluk kızıl o İngiliz. Sigaralarını, tütünü, kağıdı eline alıp parmaklarıyla sarıp içiyor. Öteki Jimmy Fowler, New York Times'ın Viyana muhabiri. Görev gereği İstanbul'a gelmiş, uzun ve yakışıklı, piposu ağzından eksik olmayan, alkole düşkün bir Amerikalı. Varayoa, iri iri gülmesi yok mu, Eddie J'de asap bırakmıyor. Marie-Laure Oslet resepsiyondaki işini bitirmişti. O anda koltuğunun altında çantası, elindeki bir evraka bakarak lobiye girecektir. Sigarasını sarmakta olan Edwin kaşlarını kaldırdı. Marie-Laure'yi işaret ederek arkadaşına "Bakar mısın James? İşte nihayet geldi. Sana bahsettiğim Fransız kadın gazeteci." Jimmy Fowler iki eliyle önüne bayrak gibi açtı. New York Times nüshasına dalmıştı. İkaz üzerine başını kaldırıp bakıyor, burun deliklerinden kalın duman dökerek birkaç saniye Marie-Laure'yi gözleriyle izledi, piposunu eline alıp sordu. "Ajans Havas mı bu?" "Ne münasebet, bunu da nereden çıkardın? Lothems muhabiri." Jimmy Fowler yarı çapkın, yarı müstehsi, biraz da hayrete düşmüş gibi önceden doğrudan kendi kendine konuşuyor. "Bu Fransız kadınları da yani." Arkasından arkadaşına dönerek ilave etti. "Edice, şuna baksana, bir içim su. Hayatımıza sence hayli renk katacak gibi görünmüyor mu?" Marie-Laure Amerikan bara yanaşmıştı. Barmen dersini öğrenmiş olmalı, onu görür görmez kırmızı şarap bardağını hazırlamış, önüne sürdü. Genç kadın gözleriyle teşekkür ediyor, yüksek bar iskemlesine eğreti ilişirken çantasını ve elindeki kağıdı tezgaha bıraktı. Sigara yakmaya davranıyor, adeti bu ya, barmenin ucu alevli kibritini reddedecek, sigarasını kendi çakmağıyla yakacaktır. Edice başka bir yerde mi? Dostunun ona hitap ediş biçiminden hiç hoşlanmamıştı. Yüzünü buruşturup önce onu düzeltti, diyor ki, "Bana bak James, ben sana hiç Jimmy diyor muyum? Adım Edwin, bana Edice deyip durma. Sana kaç kere söyledim bunu." Sonra gözlerini süzerek Marie-Laure'ye bakıyor. "Ona gelince aziz dostum, bizim Fransızlarla ülfetimiz sizden eskidir." Marie-Laure Oslet sigarasının dumanları arasında kaybolmuş. Onlardan tamamen habersiz içkisini yudumluyordu. Şıklığı, Fransız La Garçon şıklığı, düz pabuç, düz etek, erkek kesimi ceket vesaire. Eğildikçe Louise Brooks kesimi, ensesi yüksek tıraşlı, penguen siyahı saçları sık sık yanaklarını örtüyor. Su mavisi gözleri o kadar saydam ve açık renkteki uzaktan yokmuş hissini vermektedir. Edice gözlerini ondan ayırmaksızın sözlerini mırıltıyla tamamlamıştı. "Ayrıca mademoiselin hayali Ankara'ya gidip Kemal'le görüşmek. Evet, bizzat onunla, aşağı kurtarmıyor." "Güzel hayal ama hayal. Anzavur Paşa Ankara'ya kuş uçurtmuyormuş. Sefarette öyle dediler." "O kuş değil my dear. Alımlı bir Fransız demoiselle. Türkler ecnebi kadınlara zayıftır." Oturduğu yerden kalktı. Amerikan bara doğru yürürken dostuna "Gel" dedi. "Seni tanıştırayım. Amaçlarınız aynı ve imkansız." Önünde belli belirsiz bir reveransla Marie-Laure'nin elini öpmeye uzanmıştı. "Bonsoir mademoiselle, keyifsiz görünüyorsunuz." Marie-Laure gülümseyerek elini geri çekti, biraz canı sıkkın cevap verecektir. "Bonsoir monsieur, her işim gecikti. Şehirde grev varmış, aklınız alıyor mu?" Sigarasından içine çektiği dumanı konuşurken ağzından burnundan salıvererek sözünü tamamladı. "Ne tramvaylar işliyor ne vapurlar. Taksi parası ödemekten canım çıktı." İki gazeteci, biri onun sağına, öbürü soluna, barın yüksek iskemlelerine ilişmişlerdi. Lobide aparatif saati giren çıkan belli değil. Caddeye bakan camların önünde kadını ve kahkahası bol bir grup dikkati çekiyor. Hemen hepsi kuzey sarışını. Beyaz Rus olabilir mi? Edice, belki gizli bir çağrışımla Marie-Laure'yi cevapsız bırakmayacaktır. Bolşevik ajitasyonu bu. Ruslar boş durmuyor. Marie-Laure şaşırmıştı. Nasıl olur diye sordu. Daha çok nasyonalist bir tepkiye benziyor. Sosyalist bile diyebilirim. Şirketler yabancı. Ne se pas? Jimmy Fowler ağız dolusu gülüşüyle öbür taraftan söze karışacaktır. Boş ver ona, tamam mı? Labali ve şirindi, tıraşlı kafasıyla Edice'yi gösterip ekliyor. Ona kalırsa Kemal de Bolşevik. Marie-Laure'ye elini uzatarak kendini tanıttı. Jimmy, Jimmy Fowler, New York Times'dan. Marie-Laure gülüyor. Enchanté monsieur, geleceğinizi işitmiştim. Ben Oyslet, Le Temps, Paris. İkisine ayrı ayrı bakıp gerçek bir merakla sordu. Neler oluyor Allah aşkına? Kemal'in idama mahkum olduğu doğru mu? Az önce incelediği kağıdı bıraktığı yerden alıp uzatarak elime şöyle bir beyanname tutuşturdular.
Ayrım sonu.